Podcast dinle.
Furkan hoş geldin dostum, tekrardan merhaba.
Hoş buldum, merhaba, nasılsınız? Teşekkür etmek istiyorum bilim iletişimiyle alakalı içerik ürettiğiniz için.
Ben teşekkür ederim, ilk yayını yaptığınız için. Güzeldi. Furkan şimdi ne konuşacağız dostum, hemen alt başlık geçeyim ben uzatmadan.
Yani ben bununla ilgili ekleme yapmak isterim.
Tabii ki.
Eğer senin için uygunsa. Atatürk ilham kaynağı gerçekten. Çünkü düşünme biçimi ve karar verme biçimi, konuyu tespit etme biçimi çok güzel. Demin dedim ya, senior insan doğru soruları soran insandır. O çok doğru sorular sorduğu için aslında ilham kaynağı. Çünkü vardığı sonuçları eleştirerek varıyor. Yani ve sıra bizde. Yani onun sırası geçti artık. Bizim şu
katılıyorum. Ben şuna da inanmıyorum. Bir Atatürk daha çıkmaz. Onun gibisi gelmez. Yani onu beden olarak yüceltmek, taparcasına, dövmelerle, şununla bununla, sembolik. Önemli olan onun kafa yapısını anlamak. O da birilerinin kafa yapısını anlayarak, sentezleyerek bugüne geldi. Bence Atatürk'ü de anlayarak, kafamıza sentezleyerek ve yine tabii ki değerli insanlarımızı bir oluşum içine girmemiz lazım. Yani bizim gibi zeki, akıllı, değişime açık insanlar, genç nesil bu ülkeyi ilerletecek insanlar. İşte bugün övündüğümüz bazı teknolojimiz var. Mesela SİHA'lar. Bunlar Türk mühendislerin eseri. Bunlar hiçbir siyasetçinin, hiçbir ne bileyim işte konuşan boş boş insanların eseri değil. Bilimin ve bilimi doğru şekilde uygulayan Türk mühendislerin eseri. Ve bu insanlar gerçekten iyi üniversitelerde eğitim görmüş. O yüzden de onların hocaları çok önemli bizim için. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ülkemizin gelişmesinin tek yolu akılcı ve bilime yatkın insanların sayısını artması. Bu kadar basit. Şimdi ne konuşacağız Furkan bu yayında?
Bu yayında anlatmak istediğim şey benim şahsi yaşadığım tecrübe. Burada sunumun da ana resmi şu: Avrupa'da kod yazmak. Tabii bu çok jenerik bir başlık. Gördüğünüz Bulgaristan parlamentosu benim oradan geçmekten çok keyif aldığım bir bina. Muhtemelen eski parlamentosu, tam bilemiyorum. En merkezi yer Sofya'da. Ben bununla ilgili konuşacağım ve burada neler yaşadım, resmi süreçler aşağı yukarı nasıl, neler yapılabilir ve bunun artısı eksisi nedir? Tıpkı iOS Development'ı nasıl konuştuysak bunu da aynı şekilde değerlendireceğiz. Bu sayede izleyen herkes bununla ilgili, hayatıyla ilgili karar verme aşamalarında belki bir faydası olur.
Tamam, ben sana yine sahneyi bırakıyorum. Arkadan seni dinliyorum dostum.
Teşekkürler. Avrupa'da kod yazmak. Bundan bahsedeceğim. Bunun öncelikli adımı Avrupa'da iş bulmak. Avrupa'da nasıl iş buluruz? Önceki slide'da bununla ilgili anlatmaya çalıştım. iOS Development üzerinden anlattım. Ancak bu adımların her biri Android veya Backend Development için geçerli. Aşağı yukarı. İş bulmak için çeşitli kaynaklar var. Glassdoor.com, LinkedIn, Stepstone.de veya jobs.bg. Bu Bulgaristan'ın işte iş bulma platformu. Buralarda çeşitli iş ilanlarına göz gezdirebilirsiniz. Buraya tabii eklenebilecek daha bir düzene web sitesi var. Fakat şöyle bir şey var. Avrupa'da iş bulmak için sadece buralara başvuru yapmanız yetmiyor. Özellikle özgeçmişinizi çok uygun ayarlamanız gerekiyor. Sizin tecrübeli olduğunuzu ispatlaması gerekiyor. Sizin o ülkeye katma değerde bulunabileceğinizi ispatlaması gerekiyor. Ve başvuru süreçlerinde size yardımcı olmak için motive etmeniz gerekiyor. Yani bir ay, iki ay uğraşacağız ve bu adam bize çok fazla para kazandıracak düşüncesiyle. Bununla ilgili ben başladığımda, yani iş aramaya başladığımda çok korkunç motive bir şekilde başladım. Çek Cumhuriyeti'nde bir iş yerine şirkete başvurmuştum. Demo projesinde patladım. Çünkü yani çok güzel mülakatlar geçirdik. İngilizcem şimdiki kadar olmasa da iyiydi. Patladık. Yani dediler ki işte kötü proje yazmışsın. iOS ile ilgili teknik olarak her birini detaylı bir şekilde açıklamışlar. Bugün benim kendi ülkemdeki şirketlerin çok büyük bir kısmı bu tarz detaylı dönüş yapmıyor. Bu tabii bir eleştiri olarak sayılabilir ama bu kültürü de yine biz oluşturacağız. Çünkü bu sektörü de biz oluşturuyoruz. Kimi şirketler cover letter istiyor. Cover letter niyet mektubu demek. Orada daha iyi açıklamanız gerekiyor. İşte kibarca ne istediğinizi, neden böyle bir şeye motive olduğunuzu ve hiçbir mülakatta, hiçbir aşamada Türkiye ile ilgili şikayette bulunmamamız gerekiyor. Bir. İkincisi, hiçbir aşamada parayla ilgili buranın daha cazip geldiğini, yeni bir hayat kurmak istediğini veya diyelim ki siyasi olarak bir problem yaşadığınızı veya rahat hissetmediğinizi asla ve asla söylememeniz gerekiyor. Burası market, burası tezgah, burası pazar. İnsanlar sizinle karşılıklı alışveriş ilişkisi kurmak istiyor. Ve burada sizi, hani size kimse ebeveynlik yapmak için bir kapı açmaya çalışmıyor. Siz zor bir şeyi, zor bir ticareti yapmaya çalışıyorsunuz aslında. Dolayısıyla kendinizi doğru şekilde pazarlamak gerekiyor. Benim burada kesinlikle bir düzenim var. Ben rahatım. Ancak böyle bir şeyi tecrübe etmek istiyorum. Hem de size katkıda bulunmak istiyorum bunun karşılığı olarak. Herhalde bunu en iyi böyle açıklayabilirdim. Bu zor bir süreç Avrupa'da iş bulmak tabii ki ve çok sabır gerekiyor. Ancak belli firmalara odaklanıp ve iş bulmak için hedef aldığınız firmadan insanları ekleyerek onlara sorular sorarak çevre edinmeniz gerekiyor. Ve birçok firma sizin GitHub'da diğer projelere yaptığınız katkılara da dikkat ediyor. Bir sonraki slide'a geçebiliriz. Çalışma izni ve yasal süreçler. Burada ben tabii ki kendi tecrübemden bahsedeceğim. Ancak her ülkenin, her evin kendi kuralları var. Burada Avrupa'da yazıyor. Ancak bunu Bulgaristan'da diye düşünebiliriz. Fakat yine de Avrupa'nın birçok ülkesinde aşağı yukarı süreç aynı. Ne yapıldı? Önce çalışma izni alındı. Nasıl alındı? Benden bazı belgeleri istediler Türkiye'de. Bu mesela sabıka kaydı, diplomanın noter onaylı kaydı. Hatta noterde onayladıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na gidip apostili almanız gerekiyor. Kaymakamlığa. İşte orada apostil şu demek, ülkelerin birbiriyle yaptığı bir anlaşma var. Türkiye mesela 57 ülke diyor ki bu belgeler resmi. Çünkü bizim standartlarımıza uygun. İşte siz İçişleri veya Dışişleri Bakanlığı'ndan sabıka kaydınızı, diplomanızı onaylatıyorsunuz. Bulgaristan'a gelip çevirisini yaptırdığınızda bu resmi olarak onaylı belge oluyor. Bunları postayla Bulgaristan'a gönderdik. Onlar bizim için çalışma izni başvurusu yaptı. Burada bir ajans var bunun için. Ve o ajanstan benim çalışma iznim çıktı. Evet, bu insan bu ülkeye katkıda bulunacak şekilde kaliteli. Ve tabii şirket de neden bir yabancı alacağına dair mektup yazmak zorunda. Bildiğim kadarıyla şöyle yazıldı. Bu insan bizim ülkemize yurt dışından para getirecek, bizim ekonomimize katkıda bulunacak ve bu ülkedeki iş gücü açığını kapatmamıza yardımcı olacak. Onayı aldık. Onayı aldıktan sonra Türkiye'de olduğum zaman da vize başvurusu yaptım. Bana onay belgesini, kira kontratını gönderdiler. Benim için burada ev kiraladılar anlaştığımız üzere ve bu belgelerle ben konsolosluğa gittim. Dedim ki, yani belgelerle dedim ki, benim sizin ülkenizde kalacak evim var, işim var, iş kontratım var. Çünkü iş sözleşmelerini de yolluyorlar. Onları da imzalıyoruz. İngilizce ve Bulgarca nüshasını. Konsolosluğa dedim ki, benim için lütfen vize başvurusunda bunun D vizesi olarak. Bir ay sonra da gidip vizeyi aldık. Yani total 2 ay. Fakat bu süreçte tabii aksilikler oldu. Ben konsolosluktan randevu alamadım da bununla ilgili şirketin araması gerekti, randevu alması gerekti. Bu süreçler kesinlikle herkesin eşsiz yaşadığı bir süreç. Yani herkes farklı bir tecrübe yaşıyor. Redde gelebilirdi de vizeden. O zaman basitçe çalışma izni boşa gitmiş olacaktı veya tekrar başvurabilecekti. Yani her aşamada bir denetim var neticesinde. Eğer kötü niyet sezerlerse reddederlerdi bizim veya belgelerde eksik olsaydı. Her neyse, dev vizesini aldıktan sonra benim için uçak bileti aldılar. Sofya'ya zaten 1 saat 20 dakika hemen Sofya'ya indik. İndikten sonra da direkt olarak evime götürdüler, yönlendirdiler. Ve tabii çok enteresan bir taksi tecrübesi oldu. İlk tecrübe. Ya bu tecrübeyi, bu hayat tecrübesini her yerde edinmek, her zaman edinmek, her yaşta edinmek mümkün değil. Her neyse, gittikten sonra resmi süreç olarak da şirketle beraber burada göç müdürlüğüne gidiyoruz. Muhtemelen her ülkede süreç aynı. Göç müdürlüğüne gidiyoruz ve çeşitli belgeler sunuyoruz. Sabıka kaydı. Ben mesela sabıka kaydımı almamı söylemediler bana. Derhal konsolosluğa gittim. Konsolosluktan sabıka kaydı çıkardım. Onu çeviriye gönderdiler. Çevirdiler. Noter onaylı olmadı muhtemelen ya da olmuş da olabilir. Bilmiyorum. Ve onunla mavi karta başvuruldu. ve mavi kart elde ettik. Nasıl ettik? İşte gerekli belgeleri sağlıyoruz, kira kontratını vesaireyi. Ve bu kira kontratı, işte diploma vesaire, yetkinliklerimize, işte çalışma iznimize göre bize mavi kart çıkarıyorlar. İşte mesela 3 günde almak istiyorsanız şu kadar leva, 9 günde bu kadar leva, 30 günde bu kadar leva şeklinde. Bunun akabinde de işte evet, mavi kartım oldu ondan sonra. Ama esas macera orada başlıyormuş. Tabii ben bunu fark edemedim. Çünkü benim bu mavi kartı bir sene içinde 6 defa değiştirmem gerekti veya 5. İkisi de çok büyük rakamlar. Çünkü çok eziyetli bir süreç. Mavi kartımın üzerinde adresim yazıyor, pasaport numaram yazıyor, şirketimin adı yazıyor, şirketimde ne yaptığım yazıyor. Ve ilk olarak Avrupa'da şundan bahsedeyim: taşınmak ve iş değiştirmek. Sonraki aşamalarda tabii bundan bahsetmeyeceğimizin hızlıca değinmekte fayda görüyorum. Taşındığınız zaman adres değişikliğiyle işte yeni kira kontratınızı da beyan etmek durumunda kalıyorsunuz. Ben tabii taşınmam gerekti. Çünkü şirket 6 ay boyunca bir şirket evinde kalmayı sundu bana. Ama akabinde dışarı taşınmam gerektiği söylendi ve kira kadar maaşıma ekleme yapacaklarını söylediler. Avrupa'da deneme süresi 6 aydır. Ve bu 6 aydan sonra kontratınız kalıcılaşır. Yani Türkiye'de bu tabii 20 gün veya 2 ay olarak değişiyor. İşte 1 ay da olabiliyor. Ama Avrupa'da genellikle 6 ay.
Burada bir gireyim Furkan, önemli. Polonya'da genelde 3 ay. Değişiyor olabilir o ülke ülkeye. Burada 3 ay o deneme. Sonra 6 ay bazen yapıyor IT firmaları ve genelde. Sonraki sınırsız oluyor. Ama şöyle bir şey var Polonya'da, yani yazılı olmayan bir kural. 3. sözleşme %100 sınırsız oluyor. Mesela benim IT'de ilk 3 ay şeydi abi, ilk 3 ay denemeydi. Daha sonraki direkt olaraktan sınırsızdı. Atamıyor bile yani, öyle diyeyim sana. Sınırsız sözleşme vardı.
Evet,
Müthiş bir olay.
çıkaramıyorlar kolay kolay.
Çok çok iyi bir olay ya. Onu ekleyeyim dedim sadece.
6 ayın sebebi işte nitelik kaygıları ve arz talep muhabbetinden dolayı.
Kesinlikle yeni biriyle uğraşmak istemiyor. Tuttuğunu bırakmamak istiyor. O önemli. O çok güzel bir şey hatta. Sen de yine.
Yani şöyle bir kaygı vardı. İşte 6 ay, yani bu süreci doldurduğunuzda işten çıkarılma durumu var. Yani bu 6 aylık periyotta. Açıkçası tabii insan diyor ki ya, başıma gelmez. Yani taşındım direkt olarak yakın bir apartmana ve dedim ki yani tamam, artık 6 ayım da doldu. Ancak iş değiştirmek başlı başına çok büyük bir problem. Tabii insanlar şey de yapıyor, işte yeni bir ülkeye taşındım, hop iş değiştirdim. Ne oldu? İşte zıplamış oluyorsun, üstüne basmış oluyorsun. Hiç hoş değil. Hiç hoş bir davranış değil. Yine anlaşılır, yine bu business'tır. Ancak bu bir kültürdür yani. Bir ülke, hani güvenmek istersin. Yani en iyi ihtimalle biriyle konuştuğunda, tartıştığında, bir şey paylaştığında güvenmek istersin. Ben tabii olumsuz bir tecrübe yaşadım. Çünkü 6. ayda işten çıkarıldım. Ve bu hakikaten anlatılmaya değer bir tecrübe. Yani bana hani nitelik olarak kaygılarını söylediler. Ve tabii bu 6 ay işte yıllık izinleri kullandığım için esnemiş. Onları üstüne koyuyorlarmış. Tabii ben çok endişelenmiştim onun akabinde. Çünkü pandemi öncesi hemen ve işte Çin'de salgın var vesaire durumu vardı. Hızlı bir kamp yaptım kendime ve unit test nedir, bu mimariler nedir, hızlıca işte şirketlere başvurmaya başladım. Daha da problemlisi, şirketler bu süreçlerin nasıl işlediğini bilmiyor. AB vatandaşı olmayan biri için 6 ay sürer vesaire dediler. Yani bana böyle söylediler. Şirket beni çok istiyordu çalıştırmak. Ama işte sadece çalışma izni aldıktan sonra mavi kartta başvurabiliyoruz ve çalışabiliyoruz aslında. Hani eğer bir ülkeye gitmişseniz bir ayda, bu, tabii her ülkenin tabii kendi prosedürü var, çok başka prosedürleri var. Ancak tabii edindiğiniz çevre, edindiğiniz değerli arkadaşlar, arkadaşlıklar. Yani ben çok fazla firmayla görüştüm, işte mülakatlar yaptım. Tabii Bulgaristan pazarı çok büyük bir pazar değil, ama neticede bir arkadaşımın yönlendirmesiyle bir yerde iş bulabildim ve bir senedir de yaklaşık orada çalışıyorum. Ve çalıştığım yer hani daha büyük sorumluluklar veriyor. Çünkü burada aslında önümüzdeki slaytlarda bahsedeceğim problemler var. Dil problemi, sosyal çevre problemi, proje problemi. Çünkü adamlar, hani beni adamlar diyorum, bu yanlış bir kullanım. O insanlar beni işe aldığında ben 2 ay önce başvuruyorum ve beni ona göre bir projeye göre planlıyorlar. Ancak 2 ay sonra ortada çalışacak bir proje kalmıyor belki ve alakasız bir projeye koyuyorlar. Ve ben 4 ay boyunca Bulgarca bir projede çalıştım. Hiçbir bilgim olmadığı halde, yani Translate kullanarak, işte çeviri yaparak anlamaya çalışıyorum. Bu dilin ortaya çıkardığı bir problem. Dolayısıyla hani İngiltere mesela bununla ilgili çok daha makul bir seçim olurdu. Fakat bunun bir durum olmaması gerekiyor. Böyle olmaması gerekiyor elbette. Ama hepsi bir durum. Yani hepsinin ihtimali var. Ve iş değiştirdiğinizde yeniden mavi karta, yeniden işte iş iznine başvurmanız gerekiyor. Ve ben tabii bu sırada pasaportu uzattım, çalışma iznini uzatmak için. Bu sefer tam mavi kartı elime geçirdiğimde bu sefer pasaport için başvurmam gerekti. Her biri ekstra ücretli. Dolayısıyla her bir değişikliği bildirmeniz şart. Çünkü devlet sizi bu şekilde takip ediyor. Ben uzatmadan daha fazla diğer konuya geçmek istiyorum. Bu fotoğrafları koymak istedim. Açıkçası biraz tabii tuhaf duruyor. Bu arada bir CSS problemi var gibi. Artık tabii geri döndürülemez bir beyaz header'ımız var. Kapıkule, yani Kapıkule'den geçerken aldığım screenshotlar neden? Kapıkule'nin bu tarafıyla bu tarafı çok farklı. Bu tarafından hiç çıkmamış insanla bu tarafından çıkmış insanın birbirini anlama ihtimali çok zayıflıyor. Yani bilmiyorum, eğer katılır mısın? Fakat bizim buradan yaptığımız yorumlar karşı tarafta çok yanlış anlaşılıyor Türkiye'nin içinden. Ve Türkiye'nin içinden de dışarıyı anlama çok zayıf oluyor. Dolayısıyla hani buradakiler oradakiler hakkında, oradakiler buradakiler hakkında çok iddialı konuşmamalı diye düşünüyorum. Çünkü çok farklı bir atmosfer. Yani dışarısı göründüğü gibi değil, dışarıdan içerisi göründüğü gibi değil. Bu çok enteresan bir tartışma konusu çünkü çıktıktan sonra eskisi gibi olmuyor. Yani geriye bakış açımız. Çünkü bizim işte sosyal yaşadığımız durumlar farklı bir yere yönlendiriyor konuyu. İçerideki insanlar da dışarıyı bilmediği için çok daha olumlu olduğunu düşünüyor her şeyin. Sonraki slayta geçeceğim. Avrupa'da iş kültürü. Bu tabii daha pozitif bir konu. Neden? Çünkü çalışma süreçleri, disiplin, dil ve iletişim konusu, işin becerilerle olan alakası ve kültürel farklılıklar. Burada hem olumlu hem olumsuz yanlar var. Ancak çalışma süreçleri ve disiplin Türkiye'dekinden daha farklı. İstikrar durumu. İstikrar durumu da şunu kastediyorum istikrar durumuyla. Yani bu tabii çok tartışılabilir bir konu. Ancak enflasyon verileri veya ülkenin para biriminin verileri bunu ifade ediyor. Mesela buranın enflasyonu aşağı yukarı %4. Yani bugün mesela 1.000 leva ödediğiniz bir kira, diyelim ki 1.000 leva, önümüzdeki sene 1.040 leva oluyor aynı fiyat. Yani ekmek fiyatı bu kadar artıyor. Şimdi düşünün, bir de maaşlara zam yapıldığını düşünün. O zam gerçek bir zam. Bu da bunu olumlu bir yön olarak kılıyor. Eğer mesela enflasyonu %20, %30 olan bir ülkede yaşıyor olsaydınız istikrar durumu burada bunu etkilerdi. İkinci bir kapı ve ikinci bir market edinmek. Bu da çok önemli çünkü buradaki insanlar mesela Türkiye'deki marketi bilmiyorlar. Ben bunun onlar için dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Türkiye'deki marketi de biliyorum, buradaki marketi de biliyorum. Ve bu ciddi bir perspektif katıyor. Bu benim karar verme mekanizmalarımda daha çok ödül ceza nöronu oluşturuyor diyebilirim. Ve burası, yani örnek veriyorum, Bulgaristan'da bir şirket kurduğunuzda ödeyeceğiniz vergi %15 ise, Türkiye'de %8 ise Türkiye'de şirket kurmak istersiniz, tercih edersiniz. Ve bununla ilgili haberiniz olur nerede ne oldu. Mesela buranın Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmalar burayı bu konuda cazip kılıyor. Hayatta kalma duyusuyla dili öğrenmek. Bu biraz espri amaçlı düşündüm bunu. Çünkü hakikaten etraftaki insanlar birbirine şaka yapıp yüksek sesli güldüklerinde diyorsunuz ki ya ben niye gülmüyorum şu an bu şakaya? Şimdi birine sormam lazım bana açıklaması için. Ben de o şakaya gülebilmek için dili öğrenmek zorunda kalıyorum ve hem yazılımcı olup hem üçüncü bir dili öğrenmek gerçekten Alzheimer'a karşı birebir olacağını düşündüğüm bir durum. Yine de tabii yani Bulgarca zor bir dil. Yani hala 1,5 sene oldu. Çok ciddi zorluk yaşıyorum ama yine de öğrenmek durumunda kalıyoruz, yani mesela doktor örneğinde olduğu gibi. Bir madde daha, Balkanlar üzerinde bu madde, kültürel benzerlikleri tespit etmek. Bu maddede şunu ifade ediyorum. Mesela birçok ortak kelime var Bulgar diliyle Türk dili arasında. Bu tabii zamanın ve kültürün paylaştığı kelimeler. Mesela en çok şaşırdığım ve biraz da fark etmekte geç kaldım, haydi kelimesi ortak bir kelime ve bu benim çok keyif aldığım bir şey. Bir dilde ortaklık tespit etmek, bir kelimenin kökeninin nereden gelebileceğini tartışmak. Ve tabii çok komik, yani mesela bizim küfür olarak kullandığımız bir kelimeyi birbirlerine takılmak için kullanıyorlar, örnek veriyorum. Şaşır kalıyorum yani, veya işte konuşurken ama diye bir şey duyduğunuzda farklı hissediyorsunuz. Bu tecrübeyi daha enteresan kılıyor diyebilirim. Sadece dil bağlamında değil, kültürel benzerlikler de çok enteresan. Yani mesela işte kulağını çekip böyle yaptıklarında falan Allah Allah ya nasıl yani falan, böyle bir tuhaf bir his geliyor insana ve bu çok tatmin edici diyebilirim. Karar alırken daha cesur olmak, çünkü cesur olunması gereken bir karar almış oluyoruz göç ederken. Çünkü göç etmek hiçbir boyutuyla kolay değil, hiçbir şekilde kolay değil. En iyi ihtimalle yani buranın vatandaşı olursunuz. O zaman zaten göç etmiş sayılmıyorsunuz. Yani aslında tabii böyle demek de doğru değil. Yine göç etmiş sayılıyorsunuz, yaşam alanı değişiyorsa da. Bu bile zor bir şey yani. Göç etmek her haliyle zor bir şey. Karar alırken daha cesur ve daha değerlendirmeci oluyorsunuz. Çünkü muhtemelen çeşitli noktalarda diliniz yanmış oluyor ve daha sert kararların daha büyük faydalarını görüyoruz. Yardım etme ve edilme sayesinde daha güçlü arkadaşlıklar. Bu da işte yabancı olmanın avantajları ve dezavantajları diye işte karşılaştırdığım konu. Çünkü insanlar, evet, dili bilmediğimiz için, yabancı olduğumuz için bize yardım etmeye daha meyilli. En azından iyi insanlar. Ve bu sayede güçlü arkadaşlıklar. Çünkü bir insanla arkadaşlık etmek için bir sebebiniz olması lazım. Kanka nasılsın? Böyle bir arkadaşlık yapamıyorsunuz. Yani hayatın hiçbir noktasında, Türkiye'de de böyle bir iletişim kurmak kolay değil. Ancak yabancı olduğunuzda doğru insanlarla doğru arkadaşlıklar kurmak daha kolay oluyor. Uluslararası bir ağ oluşturabilmek. Bu da işte mesela ben 10 sene sonra Bulgaristan'a ziyarete gelmek istediğimde veya burada bir iş kurmak istediğimde alo deyip ulaşabileceğim arkadaşlıklarım oluyor diyelim. Veya işte çeşitli ülkelerde bağlantılar ediniyorsunuz daha kolayca. Bu sadece bir iç pazarda bulunmaktan daha büyük bir avantaj oluşturuyor. Daha fazla para kazanabileceğiniz pazarlardan haberdar oluyorsunuz. Ve farklı bir ülkenin şehirlerini gezebilmek. Tabii Bulgaristan bu konuda 10 numara bir örnek diyemeyeceğim. En azından Balkan ülkeleri bizden vize istemediği için oralara erişimimiz. Tabii bu yine de riskli, çünkü eğer ki diyelim, hani varsayalım, dünyada bir virüs çıksa mesela, insanlar sınırları ülkeler kapatmak zorunda kalsa, bu bir probleme dönüşebilir. Teşekkürler ve burası Borisova Gradina, burası Atatürk'ün buradayken, militer ateşeyken hoşlandığı bir kadınla yürüyüş yaptığı bir yer. Tabii tam olarak burası olduğunu garanti edemem ama Yıldız Parkı gibi bir yer zaten.
Güzel yer seçmiş atam. Tebrik ediyorum. Romantizminden dolayı da ayrıca. Ve gerçekten çok keyifli seni dinlemek Furkan. Çok teşekkür ediyorum. Bu yayında ikinci bölüm olarak eğer reji yanlış yapmazsa YouTube'a yüklenecek. Bu arada birlikte.gelecek.net'ten arkadaşlar ekiplerimize başvuru yapabilirsiniz ve çok sınırlı sayıda alım yapıyoruz. Sizi de alabiliriz. Özellikle montaj, video montaj, Photoshop, alt yazı ekleme, işte İngilizce kanala ağırlık verme. Bu tarz şeylerde önceliğimiz var. Bilginiz olsun. Furkan, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yavaştan yeni sonlandıralım mı?
Yani bana özellikle bunları anlatma fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Sen de yani biliyorum Hollanda'ya gideceğini söylüyorsun, yeni projeye başlayacağını
Sıkıntı
söylüyorsun.
yok. Ben
Bir
keyifle
önceki
dinledim.
türde 2 saat ayırdık ve insanlara faydalı olmak için
Dolu
içerik
dolu bir
üretmeye
yayındı. Onu söyleyebilirim. Çok samimiyetle söylüyorum. Dolu dolu bir yayındı. Soru cevap şu an yapamıyoruz ama belki ileride yine seni alırım ben zaten. Arkadaşımsın. Sorun yok. Ne zaman yazsam gelirsin. Bir yine soru cevap
tabii.
yaparız. O ayrı bir konu. Ama bize verdiğin tüm değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki
Ben de çok
yayında
teşekkür ederim.
görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
Podcast dinle.